Türkiye Penceresi'nden. Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcılarımız Murat Baran ve Arzu Yaman, danışmanımız Ömer Özkızılcık. Ana kumanda masasında Recep Özden ve ben Tülin Bilen yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Görüşleriniz ve yorumlarınız için bize @canacun Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son durumu ve Irak'taki bütçe krizini konuşacağız. İlk olarak Zeytin Dalı Harekatı ile başlayalım. Hı-hı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco, Şeyh Hadid, Şeran ve Cinderes gibi 4 meskun mahal terörden temizlendi. Meskun mahal operasyonları nasıl geçti? İlk olarak bunu dinleyelim sizden.
Evet. Tabi bu hafta Zeytin Dalı Harekatı çok ciddi bir ivme yakaladı ve
evet.
Birçok bölge terörden temizlendi. Burada özellikle meskun mahallelerin terör örgütünden temizlendiğini gördük. Afrin nahiyesi, ilçesi birçok meskun mahallelerden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Bülbül, diğeri Raco'ydu. Şeyh Hadid bölgesi, Cinderes bölgesi vardı. Şu anda bunların tamamı ele geçirilmiş oldu. PKK'nın ön savunma hatları çöktükten sonra çok hızlı bir şekilde özellikle bu meskun mahallelerin etrafındaki hakim tepeler ele geçirilmişti. Ancak tabii şu soru işareti vardı, yani örgüt buralarda çok uzun yıllar hazırlık yaptığı için ne kadar direnç gösterecek? Sivilleri canlı kalkan olarak kullanacak mı? Aslında şu ana kadar terör örgütünün özellikle harekatın ilk aşamasından sonra ciddi anlamda bozguna uğradı ve meskun mahalleleri savunma direncinin de artık kalmadı görüldü. Çünkü birkaç saat gibi sürelerde, çok kısa sürelerde çok büyük meskun mahalleler hızlı bir şekilde terör örgütünden temizlendi. Tabi burada şu ana kadar yürütülen hava harekatlarının da çok büyük etkisi var. Hı hı. Örgütün komuta kontrol yapısının ciddi anlamda zafiyet gördüğü, cephaneliklerinin, iletişim hatlarının vurulduğunu biliyorduk. Yine karargahları vuruldu ve çok sayıda militan hayatını kaybetti. TSK'nın açıklamasına göre bu rakam artık 3000'i geçmiş durumda.
Geçti, evet.
Muazzam bir rakam. Terör örgütüne çok ağır darbeler vuruluyor. Tabii örgüt temelde şunu düşünüyordu. Türkiye'yi sınır hattını, 130 kilometrelik sınır hattını koruyabilecek şekilde özellikle kuzey ve batı aksarında geniş savunma hatları oluşturmuştu. Askeri mühendislikle yaptıkları tüneller, kontrol kuleleri, mayınlamalar, siper hatları söz konusuydu. Buraların ele geçirilmesiyle artık savunma dirençlerinin ciddi anlamda azalmış olduğunu gördük. Cinderes'i, Şeyh Hadid'i, Raco'yu da çok kısa sürede az önce ifade ettiğim gibi kaybettiler. Şimdi Afrin merkeze doğru geri çekiliyorlar. Türkiye ise bu meskun mahalleleri aldıktan sonra da özellikle kuzey hattından güneye doğru çok hızlı şekilde ilerlemeye devam etti.
Hı hı.
Bölgenin en büyük barajını ele geçirdi.
Evet.
Bu baraj hem Afrin merkezi hem Azez'e su sağlayan bir barajdı. Çok önemli. PKK bölgeyi ele geçirdikten sonra ise muhalif bölgesi olan Azez'e su hattını buradan kesmişti. Şimdi baraj üzerinden tekrardan Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine su aktarımı olacak. Bu önemli. Yine elektrik üreten bir barajdı.
Hı hı.
Bunun ötesinde ise TSK ve Suriyeli muhalif unsurlar kuzeyden güneye doğru inerek Nubul Zehra hattı üzerinden rejimle olan bağlantısını da PKK'nın kesti. Karayolu şu anda kesilmiş durumda. Evet, kırsaldan hala ulaşabiliyorlar ama ana yol, otoban kesildi. Bu da Afrin harekatına yönelik önemli bir kazanım anlamına geliyor. Örgüt Afrin merkeze doğru her geçen gün daha fazla sıkışıyor. Tabii bir süre daha bu kırsal bölgeler Cinderes'ten Afrin'e doğru yine kuzeyden aşağı doğru ilerleyerek Afrin tam bir kuşatma altına alınacak. Ardından ise terör örgütü nihai olarak elimine edilmek için Afrin merkezinde vurulmaya başlanacak diye düşünüyorum.
Bugün yapılan açıklamalarda her an Afrin merkeze girilebilir denildi. Bunu nasıl?
Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın gidişatından şu anda memnun. Özellikle son bir haftada elde edilen başarılar herkesin yüzünü güldürdü. Hem elimine eden terörist sayısı hem de ele geçirilen bölgeler ve tüm bunları yaparken Türkiye'nin sivil yerleşim yerlerini de koruyarak yapması çok önemli.
Hı hı.
İşte sosyal medyada ve televizyon kanallarında videolar yayınlanıyor.
Hı hı.
İşte Amerikan Rakka Operasyonu,
evet.
Musul Harekatı, işte PKK ile gerçekleştirdikleri Tel Abyad, Membiç gibi bölgeleri düşündüğümüzde bu
Rusya'nın
kentleri
Halep'e
onu zaten aslında bahsetmek bile istemedim.
Evet.
Rusya zaten tamamen yok ediyor. Hı hı. Halep ve şu anda yine Guta'da benzer şekilde bir durum söz konusu. Kentleri adeta yok ederek ele geçiriyorlar. Yani evet, geriye bir enkaz kalıyor. Ama Türkiye'nin harekatında ise kentlerin çok az hasar gördüğünü, sadece PKK'nın bulunduğu bazı noktaların ve savunma hatlarının vurulduğunu, mümkün mertebe sivillerin zayiat görmemesi ve aynı zamanda kentin yerleşim ve altyapısında yok edilmemesi için çok böyle itinalı bir şekilde harekat gerçekleşiyor. Bu Türkiye'nin işte insana bakışını, tarihe, topluma, hı hı, şehirlere, medeniyete bakışını da göstermesi açısından önemli. Tüm bunlara rağmen, bu hassasiyete rağmen harekat şu anda çok hızlandı ve çok önemli kentler, meskun mahalleler yaklaşık 800 kilometre karenin üstünde bir alan terörden özgürleştirildi. Hı hı. Evet, Afrin'de şu anda 5-6 kilometre kadar yaklaşıldı. Ama tam bir kuşatma henüz tamamlanmış değil. Hı hı. Ama yakın dönemde tüm akslardan, özellikle kuzeyden güneye doğru ve Cinderes'ten doğudan, batıdan doğu hattına doğru Afrin kentine doğru yaklaşılacak ve birkaç kilometrelik tam bir kuşatma sağlanacak diye düşünüyorum.
Sivillerden bahsettik biraz. Türkiye Suriye'de 170 bin kişiyi barındıracak 9 kamp kuruyor. Sizce yeni bir mülteci akını bu şekilde engellenmek mi isteniyor?
Tabii yani Suriye'deki savaşın en büyük faturası sivillere çıktı. Muazzam bir insani kriz var. Ve Türkiye bu krizi minimize edebilmek için elinden gelen tüm çabayı, tüm imkanları ekonomik açıdan, sosyal açıdan yerine getirmeye çalışıyor. Şu anda 3.3 milyon en az Suriyeli mülteci misafir ediyoruz. Hı hı. Bunların 250 bini yaklaşık kamplarda, geriye kalan ise şehirlerde doğrudan topluma entegre olarak yaşamaya devam ediyor. 600 bine yakın, belki daha da fazla, 600 binden fazla Suriyeli genç çocuk Türkiye'de okullarda okuyor. Türkiye, hı hı, onlara eğitim hizmeti veriyor, hastane hizmeti veriyor, sosyal hizmetler veriyor. Bu tabii Türkiye'ye şu ana kadar milyarlarca dolarlık bir fatura da çıkartmış durumda. Ama buna rağmen Türkiye oradaki insani hassasiyetini devam ettiriyor. Hı hı. Tabii Türkiye'nin temel amacı bir şekilde Suriye'de savaşın bitmesi ve tekrardan yerleşim yerlerinin inşa edilmesiyle birlikte mültecilerin önemli bir kısmının, belki hepsinin değil ama önemli bir kısmının Suriye'ye dönmesi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu gördük işte. Bölge terör örgütlerinden, hem DAEŞ'ten hem PKK'dan temizlendikten sonra Türkiye bölgeyi yeniden inşa etti. Bir güvenli alan oluşturdu. Altyapısını yeniden tesis etti. Okullar açtı, hastaneler açtı, güvenliği sağladı ve Suriyeli mülteciler, on binlerce mülteci Fırat Kalkanı bölgesine Türkiye'den geçiş yaptı ve Suriye içerisinde de bu bölgeye yerleşenler oldu. Şimdi Afrin'de de benzer şekilde bir temizlik sağlandığında Türkiye zaten yok etmeden, yıkmadan buraları özgürleştirme çabasında. Ama tabii altyapısını da yeniden inşa ederek bu bölgede çeşitli kamplar da kurarak hem Türkiye'deki mültecilerin bir kısmının buralara tekrar, hı hı, dönmesi hem de Suriye içerisinde olası yeni krizlerdeki işte Guta şu anda, evet, Rusya tarafından ve rejim tarafından hedef alınıyor. Burada yaklaşık 400 bine yakın sivil var ve onların nihai amacı bir şekilde bu kenti yok edip yaşanılamaz kılarak sivillere artık koridor açıp onların İdlib'e ve işte Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere, kuzeye doğru nakletmek. Türkiye bunu öngördüğü için buna yönelik ön adımlar da atıyor. Dolayısıyla bu insanların da yerleştirilebileceği yeniden güvenli alanlar oluşturmak, kamplar oluşturmaya çalışıyor.
Bursa'ya dağının alınmasından sonra Bafyun'da YPG militanlarından ele geçirildi, hı hı, ve güneye doğru ilerleme kat edildi. Kuzeyden Afrin'e 7 kilometre, evet, güneyden Afrin'e 12 kilometre kaldı. Siz harekatın önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyeceğini, hı hı, düşünüyorsunuz?
Yani evet, az önce de altını çizmeye çalıştığım gibi şimdi birinci aşama tamamlandı. Hilal oluşturuldu. 130 kilometrelik sınır hattı terörden temizlendi. Ön savunma hatları örgütün tamamen çökertildi. Ardından ise meskun mahal harekatları başladı. Daha önce Bülbül alınmıştır. Raco, Şeyh Hadid, Cinderes gibi bölgeler çok kısa sürede terörden elimine edildi. Şimdi üçüncü aşamaya geçiliyor. Afrin'in kuşatılması. Hı hı. Kuzeyden güneye doğru işte 5-6 kilometreye kadar yaklaşıldı. Yine Cinderes üzerinden Afrin'e kadar ulaşılacak. Kırsal alandaki terör unsurları da temizlenerek Afrin'in özellikle rejim bölgesiyle olan bağlantısı da kesilerek tam bir kuşatma altına alınacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu aşamadan sonra ise Afrin'in ele geçirilmesi ve terörden tamamen arındırılması aşaması başlayacak.
YPG hakimiyeti altında bulunan Suriye Demokratik Güçleri DAEŞ'le cephe hatlarından 1700 militanı Afrin'e gönderdiklerini ve militanların yolda olduğunu söyledi. Sizce bu haberler ne kadar gerçeği yansıtmaktadır? Siyasi ve askeri anlamı nedir?
Tabii temel olarak yaratmaya çalıştıkları bir algı var. Bir algı mühendisliği çabası var. Şunu söylüyorlar. Türkiye'nin Afrin harekatı nedeniyle DAEŞ'le olan mücadele sekteye uğradı. Bunu hem Amerika hem Batılı ülkeler hem de PKK buna yatırım yapmaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir oyun kurgulamışlardı. Daha önce DAEŞ'in muhaliflerden ele geçirdiği bölgeleri Amerika havadan çok yoğun bir şekilde bombalayarak yok ederek adeta PKK'ya alan açıyordu. PKK da o bölgeleri gidip ele geçirerek kendi kontrol altına alıyordu. Böyle bir dizayn söz konusu. Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı ile bu oyunu bozdu. Şimdi Afrin'i hedefliyor. Aslında DAEŞ Suriye'nin özellikle Irak sınırında, Fırat'ın doğusunda çok dar çöl bölgelerine sıkışmıştı. Ama uzun süredir Amerika'nın da terör örgütünün de bu bölgelerde DAEŞ'i ciddi anlamda hedef almadıklarını gördük. Çünkü temel amaçları şu, işte DAEŞ varlığını izole edip orada tutarak devamlı DAEŞ üzerinden kendi istedik. Suriye'de hayata geçirmek istiyorlardı. Hı hı. Yayılmacı politikalarını devam etmek istiyorlardı.
Varlıklarını aslında evet, korumak istiyorlar orada.
PKK'nın DAEŞ'le simbiyotik bir ilişkisi var. Birbirlerinden var olan terör örgütleri. Hı hı. Dolayısıyla DAEŞ'in tamamen elime edilmesini arzulamadılar. Hatta orada son dönemlerde DAEŞ hedef almaktansa rejim ve destekçilerini Amerika vurmaya başladı. Karadan oradaki enerji kaynaklarının kimlik kontrol edeceğine yönelik bir mücadele söz konusuydu. Dolayısıyla şimdi örgüt tekrardan propaganda yapmaya çalışıyor. Ama şu hakikat var. Uzun süredir Afrin Harekatı'nın başından beri terör örgütü rejimin kontrol ettiği Nubuz Zahra hattı üzerinden devamlı destek gönderiyor. Yüzlerce belki binlerce PKK militanı Amerika'nın eğittiği Fırat'ın doğusundan ve Memmiş'ten bölgeye geçiş yaptı. Şimdi son olarak Suriye Demokratik Güçleri'nin çatısı altında hareket eden Ceşil Suvar örgütü benzer bir açıklama yaptı. Ama Türkiye artık az önce ifade ettiğim gibi kuzeyden güneye doğru inerek rejim bölgeleriyle Afrin arasındaki ana yol güzergahlarını ele geçirdi. Artık böyle araçlarla kitlesel olarak militanların Afrin'e geçmesi mümkün değil. Zaten Türkiye bu konvoyları da daha önce vurmuştu. Özellikle rejime bağlı milis güçlerin Afrin'e girmesini engellemek için veya onları elimine etmek için. Şimdi kırsal alan üzerinden, tali yollar üzerinden belli sayıda militan geçiş yapabilir. Ama bu Türkiye'yi rahatsız edecek bir şey değil. Türkiye Amerikan şemsiyesinden, korumasından çıkarak kendisi için kolay bir hedef olan bu tip PKK unsurların bölgeye gelmesinden rahatsız olmuyor. Bunları elimine etmek için kendisi için bir şans olarak görüyor. Şu anda işte 3000 küsur rakamına ulaşıldı. Harekatın ilerleyen aşamalarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı çok daha fazla artacaktır diye düşünüyorum.
8 Mart'ta başlayan Amerika-Türkiye arasındaki Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını ele alacakları ilişki nasıl yorumluyorsunuz?
Yani orada evet bir görüşme trafiği olacak. Daha önce Tillerson Türkiye'yi ziyaret etmişti. Yine savunma bakanları görüştü ve Amerika ile Türkiye arasında artık krize dönüşen son dönemdeki ilişkileri bir mekanizma kurularak acaba yönetebilir miyiz anlayışı gelişti. Türkiye'de Afrin harekatını yaparken böyle bir teklifi olumlu gördü. Çünkü artık sadece Türkiye retorik üretmiyor, sahada iş yapıyor. Ama Amerika retorik üreterek Türkiye eleştirmeye devam ediyor. Türkiye bunu çok önemsemedi. Türkiye'nin Amerika'dan talepleri var. Bir, Membiş'ten PKK'nın tamamen çıkartılması. İkincisi, Fırat'ın doğusunda PKK'ya verilen desteğin artık tamamen bitirilmesi. Ve daha önce PKK'ya verilmiş olan ağır silahların tekrardan geri alınması. Artı, Irak'ın kuzeyinde de ortak bir terörle mücadele süreci başlatılması. Amerika bazı olumlu tekliflerle de Türkiye'ye geldi. Membiş konusunda özellikle Türk-Amerikan askerlerin birlikte bölgeyi kontrol edebilmesi. Yine yerel Arap unsurların artık Membiş'i yönetmesi ve PKK'nın çıkartılması ile ilgili bazı teklifleri olduğunu görüyoruz. Burada Amerika samimi mi? Bunun gerçekliğe tekabül edecek mi? Yoksa Türkiye oyalamaya mı çalışıyor? Bunu önümüzdeki o görüşmelerde göreceğiz. Yine Amerika'nın Türkiye'ye işte bu Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya yönelik de mücadelede bazı teklifleri olduğu biliniyor. Bu önümüzdeki günlerde görüşmelerin seri nereye doğru gidecek bunu görüyoruz. Artık ama tabii Türkiye vaatlere bakmıyor, sözlere bakmıyor, somut adımlara bakıyor. Amerika somut adım atarsa ilişkilerin tekrardan normalleşmesi için bir zemin oluşabilir. Ama Amerika sadece retorik düzeyinde kalıp sahada Türkiye'nin beklentilerini karşılamazsa ilişkiler mevcut tonunda devam edecek ve Türkiye hem Afrin ardından ise Membiç'i hedefleyerek terörle mücadelesine devam edecek diye düşünüyorum.
Ben de aslında size bunu soracaktım. Afrin operasyonundan sonra Membiç'e girileceğinden bahsedildi hep. Ama son zamanlarda olası bir Membiç operasyonundan bahsedilmiyor.
İşte acaba orada Amerika ile olan o görüşmeler öncesinde Türkiye onu şey yapmak istemiyor. Ama
o belirleyecek sanırım, değil mi?
O önemli. Onun ötesinde ise tabii Türkiye, Çavuşoğlu da bunu doğrudan ifade etti, Irak'ın kuzeyine yönelik kapsamlı harekat planlamaları var.
Evet.
Türkiye aslında çok daha önceden ciddi planlamalar yapmıştı ama Bağdat yönetimiyle ortak bir zeminde buluşulamamıştı. Şimdi Irak'ta bir seçimler var. Irak'taki seçimlerin akabinde Türkiye ile Irak ordusunun ortak bir şekilde hem Kandil etrafında hem bu PKK'nın medya savunma alanları olarak ifade ettiği Zaho ve Dohuk bölgesindeki bazı alanlara ve Sincar'a ortak kapsamlı harekatlar düzenlemesi planlanıyor. Türkiye'nin o bölgede çok ciddi bir askeri ikmali söz konusuydu. Türkiye'nin zaten Irak'ın içerisinde başta Başika kampı olmak üzere çok sayıda askeri üssü var. Burada çok sayıda zırhlı araçlar, komando birlikleri, askeri varlığı söz konusu Türkiye'nin. Türkiye evet havadan çok önemli zaman zaman kapsamlı harekatlar düzenledi ve bazen de içeriye girerek belli noktalarda Zaho'da özellikle harekatlarda bulundu ama şimdi daha kapsamlı bir harekat gerçekleşeceği anlaşılıyor. Tabii Türk ordusu aynı zamanda Membiç'e de Irak'ın kuzeyinde de eş zamanlı harekat düzenleyebilecek kapasiteye sahip büyük bir ordu. Milli savunma imkanlarıyla kendisini geliştirmiş. Şu anda aynı anda birçok bölgede eş zamanlı harekat düzenleyebilecek bir ordu. Bu Türkiye'nin caydırıcılığını göstermesi açısından da önemli. Amerika'ya da ayrı bir mesaj diye düşünüyorum aynı zamanda.
Irak'ta PKK'ya karşı bir askeri harekat olursa hangi bölgeleri kapsar?
Yani işte az önce ifade ettiğim gibi Kandil ve çevresi belli aşamada olacak. Zaho ve Dohuk'ta PKK'nın medya savunma alanlarında çeşitli kampları var. Metina gibi. Buradaki kamplar olabilir ve tabii Sincar bölgesi ve Fişabur sınır kapısına kadar uzanan bir hat. Burası neden önemli? Bir defa PKK Suriye'deki varlığıyla Irak'taki işte Kandil arasında Sincar ve daha kuzeyden Fişabur üzerinden bir hat oluşturmuş durumda. Amerika'da PKK'ya yaptığı yardımları işte Erbil Havalimanı'ndan bu Fişabur sınır kapısı üzerinden bölgeye aktarıyor. Aşağıda biraz daha güneyde Rabia sınır kapısını da daha önce kontrol ediyorlardı. Burası Peşmerge'nin kontrolündeydi ama PKK'nın da etkisi vardı. Oranın şimdi Irak tarafını Haşi Şabi ve Irak ordusu ele geçirdi ama Suriye tarafı ise hala YPG'nin elinde. Dolayısıyla o sınır hatlarının temizlenmesi PKK'nın Irak-Suriye balansının kesilmesi için çok önemli. Yine Sincar bölgesi ayrıca önemli. Çünkü dağlık bir bölge. Burayı stratejik olarak önemli görüyorlar. Ve oradaki Ezidileri zorla silah altına alarak onları insan kaynağı olarak değerlendiriyorlar. Aynı Afrin'de olduğu gibi. Bu bölgelerin tamamen temizlenmesi Türkiye'nin terörle mücadelesinin stratejik açıdan çok önem arz ediyor. Tabii bu Irak hükümeti içinde kendi topraklarındaki bu terör faaliyetlerinin durdurulması açısından önem arz edecek diye düşünüyorum.
PKK Sincar'a nasıl yerleşmiştir ve Irak merkezi hükümetiyle arası nasıldır?
Yani tabii Türkiye'nin Bağdat'la arası gerginken PKK bunu fırsata çevirdi. Ve temel mesele yine DAEŞ. DAEŞ'in işte Anbar eyaletini kontrol etmesi ardından Musul Ninova'ya yönelmesi ve Sincar'ı da hedef aldığını biliyoruz. Bu bölge daha önceden İKYB'ye bağlıydı ama DAEŞ karşısında tutunamadılar ve bölgeyi terk ettiler. İşte o dönemde DAEŞ bölgeye girip adeta katliamlar da yaparken PKK'da durumu fırsata çevirerek az sayıda militanıyla bölgeye girdi ve DAEŞ'le mücadele ediyor görüntüsüyle bir etkinlik alanı oluşturdu. Ardından Amerika'nın müdahalesiyle DAEŞ bu bölgeden çekilirken Sincar'ın bir kısmı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı KDP peşmergelerinin bir kısmı ise PKK'nın kontrolüne geçti. YPG Suriye'den belli sayıda güç getirdi buraya yine. Kandil'den ve Türkiye'den gelen HPG'liler yani PKK'lılar. Burada Ezidilerden oluşan işte Y5'e güçleri de oluşturdular. Onların erkek ve kadın versiyonlarını. Ve burayı bir şekilde yönetme çabası içerisine girdiler. Zaman zaman KDP ile çekiştiler. Birbirleriyle mücadele ettiler. Burada zaman zaman Haşi Şabi unsurlarıyla birlikte hareket ettiler. Zaman zaman belli gerginlikler oldu ve karşı karşıya geldiler. Ama son dönemde özellikle artık Bağdat'la PKK arasındaki ilişkilerin çok ciddi anlamda bozulduğunu, gerginleştiğini, hatta Kerkük'ün işte ele geçirilmesi sürecinde PKK'larla Irak ordusunun çatışını da biliyoruz. Kerkük'ten de büyük ölçekte PKK temizlendi. Ama hala işte bölgedeki kaostan yararlanarak belli anlamda belli bölgeleri kontrol etmeye çalışıyor. Özellikle de Türkiye sınırında Kandil'den Sincar'a kadar olan bir hat. Dolayısıyla şimdi ortak operasyon bu bölgeleri hedefleyecek.
Sincar'ın stratejik önemi nedir?
Yani dediğim gibi orası stratejik açıdan Irak ve Suriye hattını bağladığı için önemli. Artı dağlık bir bölge olması bu açıdan önemli. Üçüncüsü ise Ezidilerin yoğun yaşadığı bir nüfus. Dünyada Ezidilerde özellikle Batı Hristiyan aleminde Ezidilere yönelik bir sempati var. PKK bundan da yararlanmak için bu bölgeyi elinde tutmak istiyor.
Irak parlamentosu yeni 2018 bütçesini kararlaştırdı. Bütçe kapsamında Erbil'in payı düşürülürken bütçe genel manada kemer sıkma içermektedir. Irak'ta yaşanan yeni bir bütçe krizinin boyutları nelerdir?
Yani tabii Irak son yıllarda özellikle DAEŞ'in ortaya çıkması, terörle mücadele, bununla birlikte kötü yönetim ve yaşanan yolsuzluklar ülke ekonomik açıdan adeta iflasın eşiğine getirdi.
Evet.
Ekonomiye baktığımız zaman Irak ekonomisinin sadece petrol ihracatına dayanan bir ekonomi olduğunu görüyoruz. Son yapılan 2018-19 bütçesi de yaklaşık 85-90 milyar dolarlık bir bütçe. Bunun en az 15-20 milyar doları borçlanarak sağlanacak. Geriye kalan 75 milyar dolarlık bütçenin gelir kaynaklarına baktığımızda %85'inin yine petrol ihracatına dayalı olduğunu, %15'inin ise diğer vergilerden toplamaya çalışacakları öngörülüyor. Tabii hala terörle mücadelenin yarattığı bir maliyet var. Bunun ötesinde Haşhiş Abi gibi yapıların finansmanı söz konusu. Ve tabii maaş ödemeleri ve kısmi olarak ülkenin yeniden işte yıkıma uğrayan bölgelerinin yatırıma duyduğu ihtiyaç. Birkaç hafta kadar önce uluslararası büyük bir toplantı yapıldı ve Kuveyt'te burada Irak'a işte ülkeler çeşitli yardım vaatlerinde bulundular. Ülkenin yeniden inşası için Türkiye'de burada 6 milyar dolarlık bir kredi imkanı sağlayacağını söyledi Bağdat yönetimine. Bu önemli. Bazı ülkelerde yardım yine açıkladılar. Ama ülkenin sadece petrol ihracatına dayanan bütçe yapılanması tabii ekonomik açıdan çok riskli, sıkıntılı, riskli. Evet. Petrol fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı ve petrol fiyatlarının da son yıllarda ciddi baskı altında olduğunu biliyoruz. Özellikle Amerika'da kaya gazı üretiminin gittikçe artmaya başlaması burada çok önemli. Petrol fiyatını Brent petrolü, ham petrolü baskı altında tutuyor. Tüm projeksiyonlar orta ve uzun vadede petrol fiyatlarının gittikçe düşeceğini gösteriyor. Şu anda yaklaşık işte 3.84 milyon varillik bir ihracatları var. Bunların önemli bir kısmını Basra Körfezi'nden gerçekleştiriyor. Bir kısmını ise Türkiye üzerinden gerçekleştiriyordu. Burada da tabii İKB ile yaşanan sıkıntılardan dolayı Kerkük Petrolü'nün bir süredir ihraç edilemediğini biliyoruz. Şimdi yeni bir boru hattı projesi var. Türkiye'den Kerkük yumurtalık hattının yeniden inşa edilmesi ve Türkiye üzerinden ihracatın devam etmesi öngörülüyor. Tabii Irak aslında çok kaynakları olan bir ülke, potansiyeli olan bir ülke. Ama hem kötü yönetim, hem yolsuzluklar, hem terörle mücadelenin getirdiği sıkıntılar, ülkenin altyapısının yok edilmiş olması ciddi handikapa neden oluyor. Hiçbir şey üretemeyen bir ülke haline geldi. Sanayisi yok. Tarım yapmakta zorlanıyor. Mesela Türkiye'nin en büyük ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak geliyor. Çünkü her şeyi satabiliyorsunuz. Her şeye ihtiyacı olan bir ülke. Ve şimdi de Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle de tabii bütçe krizi yaşıyorlar. Kürtler daha önce bütçeden %17'lik bir pay alıyorlardı nüfus oranlarına göre. Ama şimdi Bağdat yönetimi şunu söylüyor. Kürtlerin nüfusu %17 değil, %12'ye tekabül geliyor. Biz bütçeden %12 pay ayıracağız. Ve maaş ödenmesi konusunda ciddi sıkıntılar var. Çünkü Irak İKB'nin yaklaşık 6 milyona yakın nüfusu var ve 2 milyona yakın memurdan bahsediyorlar. Evet. Bu sayının çok abartılı olduğunu, gerçeğe dayanmadığını ifade ediyor ve doğrudan maaş ödemesi yapmayacaklarını söylüyor. Yine sınır kapılarının kontrolü, buradaki gümrük vergilerinin nasıl temin edileceğiyle ilgili de İKB ile Bağdat arasında hala çözülmemiş sorunlar var. Ama Bağdat'ın eli İKB'ye göre çok daha güçlenmiş durumda. Burada ciddi bir baskı unsuru oluşturdu ve İKB'nin adım adım geri çekilerek bir şekilde Bağdat'ın taleplerini kabul ettiğini görüyoruz.
Peki Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe sorunlarının ve güvensizlik ortamının temel sebepleri nelerdir?
Yani temel sebebi şu, İKB'nin bağımsızlık çabası. Her şeyden öte bir defa ülkeden kopmaya, ayrılmaya ve bağımsız bir Kürdistan oluşturmaya çalışıyorlar. Burada Erbil ile Bağdat arasında elbette ciddi bir güvensizliğe neden oluyor. İKB sadece bağımsızlık çabasında değil, aynı zamanda Bağdat'ın kontrolünde olan Kerkük gibi diğer tartışmalı alanları da ele geçirerek bağımsızlık çabası içerisine girdi. Küresel bazı güç odaklarıyla işbirliği yaptılar. İsrail başta olmak üzere Siyonist lobi ve bazı batılı ülkelerle büyük bir kumar oynadılar. Türkiye ile daha önce İKB arasında iyi ilişkiler vardı aslında. Ama Türkiye'nin de sözünü dinlemediler. Türkiye'nin çekincelerini de önemsemediler ve böyle bir adım attılar. Tabii bu da Bağdat'la İKB arasında büyük bir mücadele neden oldu. Askeri açıdan Kerkük'e müdahale edildi ve tartışmalı alanların önemli bir kısmına geçirildi. Tabii burada Ankara, Tahran, Bağdat üçgeninin oluşmuş olması da çok önemliydi. Türkiye'de burada Bağdat'ın yanında yer aldı. Irak'ın toprak bütününün korunması için pozisyon alındı ve bu mücadelede Erbil yenilgiye uğratıldı. Tabii bu mücadelenin sadece askeri ve siyasi yönü yoktu. Ekonomik yönleri de vardı. Kerkük bölgesindeki petrol kaynaklarının kim tarafından kontrol edileceği, yine Irak'taki merkezi bütçenin ne kadarının İKB'ye ödeneceği hep bu çerçevede gelişti ve eli güçlenen Bağdat İKB'ye istediği her şeyi şimdi dayatmaya başladı.
Boykotlarına rağmen bütçede meclisten geçti.
Tabii, geçti.
Kürtler bunun ardından Bağdat'tan tüm siyasetten çekilmeyi planlıyorlarmış.
Yani bu tip tehditleri devamlı bulundular. Kerkük'ü dahi askeri olarak kaybettiklerinde bunu hayata geçiremeyen İKB'li unsurların bütçe yüzünden doğrudan böyle bir şey yapabilmeleri kudretine sahip olmadığını düşünüyorum. Şu anda sahada zaten çok anlamlı oyuncular da değiller Bağdat'taki siyasal mücadelede. Dolayısıyla kendi içlerinde zaten bir birlikleri yok. Şu anda KDP, KYB ile KYB kendi içerisinde, diğer küçük partiler KDP ve KYB ile bir mücadele içerisinde, seçimlere ortak aday ve listelerle daha iyi giremiyorlar. Dolayısıyla ben çok anlamlı olmadığını düşünüyorum bu tehditlerin.
Programımızın son dakikalarına giriyoruz. Sayın Acun, Zeytin Dalı Harekatı hakkındaki son sözlerinizi sizden alalım.
Evet.
Daha sonra programı bitirelim.
Tabii Türkiye açısından Zeytin Dalı Harekatı çok önemli. Terörle mücadelede yeni bir eşiği barındırıyor. Türkiye-Suriye meselesinde çok samimi bir şekilde halk iradesini desteklemek için dahil oldu. Suriyeli muhalifleri destekledi. Burada ülkenin tüm etnik ve mezhebi yapısının içerisinde barındıran demokratik bir iktidar, bir Şam yönetimi oluşmasını arzu ediyordu. Ama Suriye meselesi işte küresel güçlerin, bölgesel güçlerin bir vekaletler savaşına dönüştü ve Esed rejimi burada ayakta kalmayı başardı. Muhalifler güç mücadelesinde asimetrik olarak zayıf kaldılar. Çünkü Türkiye'nin dışında neredeyse hiçbir ülke muhalifleri desteklemez duruma geldi. Amerika ise daha önce muhalifleri desteklemesine rağmen ardından DAEŞ'le mücadele görüntüsüyle PKK'ya bölgede ciddi destek vererek bir kuşak oluşturma çabasına girdi. Türkiye'de işte bu anlamda bu tehdidi gördüğü için, hem Suriye'nin toprak bütünlüğü hem de kendi ulusal güvenliğine yönelik tehdidi gördüğü için önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı, şimdi ise Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenliyor. Zeytin Dalı Harekatı sadece bir terör örgütüne karşı yapılan bir mücadele değil aslında. Onun arkasındaki ana unsur güçlere yönelik de Türkiye'nin kararlılığını göstermesi açısından çok önemli. Türkiye bunu bir beka tehdidi olarak görüyor. Buna asla izin vermeyeceğini, tüm güney hattında kendisinin Arap ve İslam dünyasıyla balansını kesecek, Irak'tan Suriye'ye kadar uzanan bir terör kuşağına ne pahasına olursa olsun, arkasında kim varsa olsun engelleyeceğini gösterdi. Sahada somut adımlar attı ve şu anda Fırat Kalkanı'ndan bugüne kadar baktığımızda artık sürecin tersine dönmeye başladığını görüyoruz. Türkiye tekrardan alan kazanmaya başladı. Örgütü adım adım elimine etmeye başladı. Ve Zeytin Dalı Harekatı'nın domine etkisiyle Suriye'nin diğer bölgelerini de etkilemeye başladığını gördük. Terör örgütü Şeyh Maksut bölgesini, Halep'te, Bostanpaşa gibi birçok bölgeyi rejime devretmek zorunda kaldı. Menbiç'te her geçen gün gösteriler ve Araplar ayaklanmış durumda PKK tahakkümüne karşı. Fırat'ın doğusunda da önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Rejim özellikle PKK'ya daha fazla o bölgelerden baskı yapmaya başladı. Türkiye tek bir hamlesiyle Suriye'deki gelişmelerin gidişatını ciddi anlamda etkiler bir pozisyonda şu anda diye düşünüyorum.
Sayın Acun, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye penceresinden.